Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Alptekin, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Belge geçer numaramız 463-3284. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi, kısa mesaj numaramız 535-472-6011. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Sohbetimize az sonra başlayacağız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, Türk Tarihinin İzinde programında. Hocam geçen hafta Refik Turan hocamızla Hun Devleti'nin kuruluşu, Metehan üzerine burada açıklamalarda bulundu. Bu hafta Avrupa Hun İmparatorluğu'na geçeceğiz ama imparatorluğun kuruluşu, seyrine ilişkin sorularımdan önce ben özellikle Hun kelimesi ve Atilla kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamanızı rica edeceğim sizden.
Teşekkür ederim. Bu kavramlar tabii Türkçemizde de halen kullanılmakta olan bazı kavramlarla beraber daha da iyi anlaşılacaktır kanaatindeyim. Hun kelimesi han kelimesine benzemekte. Bir diğer taraftan Hun kelimesi kan anlamına da gelmektedir. Bir yönüyle asalete ve kan bağına bir nevi asilzadeliğe, hanedana işaret etmekte. Diğer yönden de aynı zamanda kağanlık, yani hükümdarlık vasfına sahip olmaya işaret etmektedir. Hisiyungnu tabiri Çince Hunlara atfen kullanılmış bir tabir olmakla beraber Hun kelimesinin Avrupalı tarihçiler ve filologlar tarafından Türkçe olup olmadığı tartışılmış. Bizim kanaatimizce Oğuzlar içerisindeki Hun topluluğu bazen Huvan şeklinde de okunmuş ve yazılmış, kullanılmış. Oğuz toplulukları içerisinde Hun kelimesi var. Dolayısıyla Avrupa'daki adlandırmalara baktığımız zaman Macarlar için Hungary deniyor. Yani Hungary, açlık demek ama Hun kelimesi Hun'a ait olan ülke, Hunlara ait olan ülke anlamında bir kavim adı da olmuştur. Dolayısıyla sadece bir asalet değil, aynı zamanda bir topluluk adıdır. Yani Türkler arasında bir topluluktur, bir boy değildir sadece. Peçenekler gibi, Kumanlar gibi, Macarlar gibi bir topluluk adı olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Atilla ismine baktığımız zaman Batı dillerinde Ezel, Attil, Attal şeklinde yazılmakta ve ifade edilmektedir. Yani ifade olarak harflerin değiştiğini görüyoruz. İdil kelimesi de Türkçe'de Atilla yerine kullanılmaktadır. Yani eski Türkçe'de İdil Atilla ile özdeşleşen bir kelimeydi. Bir rivayete göre Atilla İdil Nehri boyunda 395 yılında doğmuştur ve İdil Nehri'ne atfen ona Atilla, yani İdil'in çocuğu adı verilmiştir. Yani Volga Nehri bugünkü diğer adıyla. İdil Nehri bildiğiniz gibi kavimler göçünde çok anlamlı bir çıkış mekanıdır. Karadeniz'in kuzeyinde Kazak Bozkırı ile Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkırı birbirine bağlayan geçit üzerinde bir büyük nehirdir. Volga Nehri'nin diğer adı. Atil Nehri'dir.
Evet,
adı.
Burada Türkçenin binlerce yıllık seyri içerisinde ses değişmelerini de göz önünde bulundurmak lazım. DT
evet,
gibi.
Evet. Dilden dile tabii harfler, yazımlar değişebiliyor. Atilla'nın Avrupa'ya yapmış olduğu seferler sonucunda kurmuş olduğu şehre de bugünkü Budapeşte yakınlarında bir harabedir. Esselburg denilmiştir. Yani Atilla'nın şehri. Atilla'nın başkentidir orası. Avrupa Hun Devleti'nin başkenti bugünkü Budapeşte'nin bir varoşunda, kırsalında bulunan bir harabe halindeki Esselburg şehridir. Avrupa tarihçileri de, arkeologlar da bu konu üzerinde çalışmışlardır.
Macaristan'da
bulunuyor.
Çok, Atilla evet. ismi çok yaygın zaten.
Evet. Attila veya Atilla şekliyle her yazımda doğrudur. Bu dilden dile farklılaşabilen bir telaffuzdan kaynaklanıyor. Türkçemizde de yüzyıllardır bulunan bir isim, İdil kelimesi de aynı şekilde. Atil telaffuzu da aynı şekilde ağızdan ağıza değişebilen bir ifade şeklidir. Atilla böyle bir evet. kavram.
Hocam, Orta Asya Hun İmparatorluğu, Refik Turan hocamızla birlikte işledik burada. Çin Seddi'ni kurdurdu Çinlilere. Bu düzeyde bir devletti. Sonra devlet yıkılıyor. Ve ardından bir göç mü başlıyor? Ne şekilde bir seyir izliyor?
Evet, tabii Orta Asya'nın şartları, siyasi ve sosyal şartlar birlikte değerlendirildiğinde Hunların nasıl, hangi gerekçelerle Karadeniz kuzeyine yöneldikleri ya da batıya yöneldikleri anlaşılıyor. Bu birçok tarihçimiz tarafından tartışılmış, konuşulmuş bir konu. Çok da önemli aslında. Gerçekten kavimler göçü hangi gerekçelerle oldu? Anadolu'ya Türkler niye geldi? Niçin geldiler? Hangi siyasi ve coğrafi nedenlerle geldiler? Veya ekonomik, sosyal nedenlerle geldiler? Şüphesiz bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekir. Yani bazı tarihçilerimiz sadece bir iklime bağlamış olabilirler. Coğrafyaya da bağlamış olabilirler. Ben çok yönlü düşündüğümüzde aslında sadece iklimle, çöl iklimiyle ya da kuraklıkla izah edilemeyecek kadar büyük bir gerekçesinin olduğunu düşünüyorum. Bu bir nüfus gerekçesi ve siyasi bir gerekçedir aynı zamanda. Yani büyük bir siyasi mücadele var Orta Asya'da ve bu mücadeleden artık yeni bir yurt arama için Çinlilerle mücadeleden batıya yönelerek daha kolay bir yolu seçen büyük Türk toplulukları var. Ve bu mücadeleler aynı zamanda birbirini iten kavimlerden oluşuyor. Avarlar, Hunlar birbiri ardınca Karadeniz kuzeyinden, yani önce Hunlar, daha sonra Avarlar, daha sonra Macarlar şeklinde bir sıralamayla birbiri ardınca gelmişlerdir. Hunları itenler Avarlardır Orta Asya'dan. Yani Yuan Yuan diyor Çin kaynakları, Juan Juan şeklinde de telaffuz edebiliriz. Yuan Yuanlar Batı kaynaklarında Uvanlardır, Uvarlardır ve bunlar Avarlar olarak adlandırılıyor. Avar Hun tabirini de Bizans kaynakları kullanmaktadır. Bizim tarihçilerimizin bir kısmı da Avarları Hun kabul etmektedir. Demek ki Avarlar ve Hunlar, yani Avrupa Hunları çıkış itibariyle bir tek yapıdan çıkıyorlardı. Yani Avar Hun eşittir Hun devletinin içerisindeki iki topluluktu Avarlar ve Hunlar. Avarlar merkezde kalan oldular ve büyük bir kol, onlarla anlaşamayan büyük bir Hun boylar grubu, başlarındaki lider Balamir eşliğinde İdil Nehri'nin kıyısına geldiler ve oradan batıya doğru geçtiler milattan sonra 350 yıllarına doğru. Ve 350 yılında olan gelişmelere baktığımız zaman artık Hunlar Kazak Bozkırı'nın batı bölgesine ve Karadeniz kuzeyine doğru gelmektedirler. Yani 375 yılının öncesindeki olayı anlatıyorum. 375 yılında Karadeniz'in kuzeyinde büyük bir karşılaşma gerçekleşti. Bu karşılaşma Ostrogotlar ve Vizigotlarla Avrupa Hunlarının karşılaşmasıydı ve kavimler göçünün Avrupa'yı etkilemeye başladığını görüyoruz.
Hocam, Ostrogotlar yılında. Ve Vizigotlar dedikleriniz bir imparatorluk değil, bir devlet değil.
Bunlar yer yer kendilerine ait siyasi yapılara sahip olmuşlardır ama çok büyük bir devlet nizamına sahip olamamış Roma'nın tabir ettiği bir kelimeyle anlatayım. Barbar kavimlerdir. Yani Gotlar barbar kavimler olarak adlandırılıyor. Hatta Roma bunu Türklerin bazı kolları içinde söylemiştir. Yer yer Türk kavimlerinden hoşnut olmadığı zaman, yani Türklerden memnun olmadığı zaman Hunlar için de bu kavramı kullanıvermiştir Roma kaynakları. Tabii ki yerleşik düzenini rahatsız eden her kavme Roma bu kavramı damga olarak vurmaktadır tanımlarken. Vizigot daha çok Balkanlar ve Orta Avrupa bölümünde yaşayan Got kavmi, Ostrogot ise Karadeniz'in kuzeyine daha yakın Doğu Avrupa'da yaşayan Got kavmini temsil ediyor. İkisi ittifak halinde Hunlarla mücadele ediyorlar ama kaybediyorlar ve sonunda Ostrogotlar Balkanların güneyine, Vizigotlar da daha batıya, Galya'ya ve İspanya bölgesine sığınmak zorunda kalıyorlar. Yani bütün Avrupa'yı baştan sona bir Got istilası sarmıştır. Ve bu istila aslında Avrupa'nın siyasi tarihini değiştirdiği gibi sosyolojik yapısını da, yani kavimler yapısını da, ekonomisini de değiştirmiştir. Roma'yı da etkilemiştir. Roma bir 100 yıl sonra bir Got tarafından idare edilmek durumunda kalmıştır.
Hocam 375 senesinde bu karşılaşma gerçekleşiyor.
Evet.
Fakat bu esnada Avarlar Orta Asya'da merkezde yine...
Avarlar Orta Asya'da Kazak bozkırına yerleşmiş durumdalar. Yani bugünkü Kazak bozkır tabiri Kazakistan sınırları içerisinde kalan Türkistan bölgesinde bulunuyorlar.
Oradan bir Avar baskısıyla Hun boyunun batıya doğru göçünü görüyoruz. Oradaki savaştan sonra yine Hunların baskısıyla Gotların da daha batıya gittiğini görüyoruz.
Evet, daha batıya doğru bir birbirini etkileyen silsileler halinde, topluluklar halinde devam ettiklerini görüyoruz. Hunlar sadece kendilerinden, yani Hun aşiretlerinden, aşiretler birliğinden oluşan, boylar birliğinden oluşan bir yapı değildi. Birçok Türk unsurunu ve hatta ittifak yaptığı başka unsurları da, yani Slavları da yerine göre Karadeniz kuzeyinde önceden yaşayan küçük toplulukları da içine almış bir topluluk olarak Roma'nın üzerine ve Gotların üzerine doğru geldiler. Dolayısıyla Hunlar çok kalabalık ve birleştirici bir unsur olarak da Balkanlara geldiler. Bu Attila'nın şahsında da zirve noktaya ulaştı. Yani öyle ki Attila bir ferman yazdığında Roma İmparatoruna, Balkanlarda ve Avrupa'da ne kadar kavim varsa hepsinin kendisine itaat ettiğinden ve onların kendisi yanında kılıç kuşanarak geldiğinden bahseder. Yani hepsine boyun eğdirmiştir, hepsi kendisinin kulu ve askeri olmuştur bir anlamda. Ve bu bir imparatorluk olduğunu gösteriyor Attila'nın muhteşem bir saray inşa ettiği.
Hocam 350'de başladı hareket.
350'de başladı.
Balamir Han
378'e kadar, yani 375 ve 378 yıllarında arasında bir boşluk var. Han boşluğu var ama 378'den sonra da biz Ulduz'un başa geçtiğini görüyoruz.
Ulduz.
Evet, Ulduz, yıldız şekli kelimesiyle de eşdeş bir kelime. 390-412 yılları arasında da biz Rua'yı görüyoruz. Tabii Rua imparator olarak baktığımızda Attila'nın biz Rua ile Muncuk kardeşler, Attila'nın babası. Attila'nın doğum tarihi de 395. Yani Rua ile Muncuk'un beraber idare ettiği dönemde Attila doğmuştur ve Karadeniz kuzeyindedir henüz. Devlet anlamında kavim tamamen Hunlar Karadeniz kuzeyinde yaşamaktadır.
Bugünkü Kırım, Ukrayna gibi o coğrafyalara denk gelen bir konum hocam galiba.
Başkent olarak herhangi bir yer belirlememiz çok doğru olmaz. Çünkü göçebe bir kavim. Göçebe kavmin nasıl olduğundan bir örnekle bahsetmemizde yarar var.
Evet hocam.
Göçebe kavmin başkenti çok değişkendir. Yerleşik bir unsur haline gelinceye kadar. Attila gerçek anlamda başkenti belirleyen isimdir. Karadeniz kuzeyinde Deşti Kıpçak'ın doğusunda ve batısında Hunlar bu dönemde tek hakim durumdadırlar. Batıdaki başkentleri bugünkü Kazan şehrine yakın bir yer olabilir. Yani İdil Nehri'nin çıktığı bir yer veya işte daha sonraki başkentlerden birisi olan Bulgar şehri ve oraya yakın yerlerin başkent olması muhtemel. Ancak bir inşa yapılmış başkent değil buraları. Buralarında şöyle bir gelenekten bahsedebiliriz. çadırların tekerler üzerinde kurulduğu bir başkent anlayışı. Yani saray çadırlar üzerindedir. Diğer bir Türkçe tabirle söyleyelim. Ota tekerler üzerindedir ve çadırlar şeklindedir. Her çadır bir odayı oluşturmaktadır. Odaların yan yana gelmesinden saray oluşmaktadır. Böylece Atilla'nın sarayının ve çadırının bir başkent ve karargah olduğunu, her an hareket halinde olabildiğini, baskınlara karşı da hareket kabiliyetinin olduğunu anlıyoruz. Her an. Öyle ki Rus yıllıkları sonraki dönemlerde de bu geleneğin Hunlar ve Macarlar arasında Avrupa'da devam ettiğini, Avarların sürdürdüğünü, hatta Moğolların Cengiz Han'ın da bunu örnek aldığını bildirirler. Rus ordusu bir defasında Moğol ordusunu baskına uğratmak için hücum ettiğinde akşam tespit edilen yerde sabahleyin başkentin bulunmadığını görmüşlerdir.
Bakıyorlar ki kimse yok hocam.
Bir gecede bir başkent gecede değişmiştir.
Evet.
Yani Atilla'nın da böyle bir yani Ruan'ın da, babasının da, Muncu'nun da bunlar hanedan tabii ki. Böyle bir başkente sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimiz devam edecek.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin çok da bilinmeyen sayfalarında gezintimiz devam ediyor. Konuğumuz Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Hocam şimdi Atilla, Rua ve Muncuk adında iki kardeş, bunlardan Muncuk'un oğlu.
Muncuk'un oğlu. Muncuk 408 yılında ölmüştür, vefat etmiştir. Atilla'nın bundan sonra daha fazla görev aldığını ve amcasının gözetiminde sorumluluğu devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ünlü Macarolog ve aynı zamanda Türkolog Rassonyi Hunlarla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki Macarların babası Türklerdir. Anası da yani Finogurların anası da Türklerdir diyor. Burada çok ilginç bir benzetme ve ayrışmadan bahsediyor. Ve dayandırdığı nokta Hunlardır. Yani Avarlar ve Hunlar birbiri ardınca Avrupa'ya geldiği sırada akrabalık bağlarından bahsediyor. 452 yılında bir elçilik heyetiyle, Roma'nın göndermiş olduğu bir elçilik heyetiyle karşılaşan Atilla, Roma birinci piskoposu, diğer bir deyişle Papa'ya aynen şu ifadeyle cevap vermiştir. Siz tek tanrılı yoldan ne zaman saptınız demiştir.
Hocam yani, o zaman burada şu
bu
soru.
Çok ilginçtir yani.
Çok
tek
ilginç.
Tanrılılığı
evet.
Benimsemeyen birinci piskoposa Atilla adeta tek tanrılığa gelin demiştir. Çok ilginçtir bu.
Evet.
Yani ve Bizans kaynaklarında geçiyor bu.
Bu tarihte gerçekten. Türkler evet. Tengri ya da kök Tengri evet. Dininden yani evet. Tek tanrılı.
Tek tanrılı dindendir.
Bu esnada ama Katolik...
Tabii Katolizm...
Değil yani, evet
artık
hocam.
Artık yerleşmeye başlamıştır ama yani...
Testis inancı ama bu sırada
çıkmış. Testis inancı vardır. Evet, 325 evet. İznik konsilinde ortaya konmuş ve doktriner olarak kabul edilmiştir. Roma'da kabul etmiştir.
Buradan devam edelim hocam. Diyor ki siz nasıl tek tanrı inancından çıktınız?
Evet, bu şekilde bir soruyla karşılaştığını görüyoruz birinci psikoposun. Bunu izah etmeye çalıştığını ancak Atilla'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Bir takım ağır şartlar imzalayarak Roma'yı talan etmekten ve yağmadan vazgeçmiştir. Tabii Roma seferi birçok seferi var. 3 defa Roma üzerine yürümeye çalışmıştır Atilla, Batı Roma için. 3 ve 4 hatta bir Balkan ve Doğu Roma seferi de vardır. Bunlarla beraber düşündüğümüz zaman Attila gerçekten bir doğuya bir batıya seferler yapan, at üzerinde anlaşmalar imzalayan, hatta anlaşma metinlerini müzakereye bile açmayan bir kişidir. Bu olaylardan birini şöyle bir örneklendirebiliriz. 434 yılındaki Margos Savaşı ve Barış Anlaşması imzalandığı sırada Roma'nın göndermiş olduğu Piskopos ve iki elçi daha var. Bunlar bir masa etrafında veya bir yerde oturarak anlaşma metinlerini müzakere etmeyi düşünmektedirler. Attila saatlerce at üzerinde müzakere yapmıştır. İnmemiştir. Yani atını divan olarak kullanmaktadır. Ve at divanı diye bir şey var. Yani Türk tarihinde çok meşhurdur bu. Yani hiçbir zaman at üzerinden inmez. At üzerinden inmeyi bir zül kabul eder. Ve onun en büyük tahtı da attır. Bu şekilde yaşayan bir insan hayretler içerisinde kalmış. Hatta elçi sızlanmaya başlamış at üzerinde fazla oturmaktan dolayı.
Yoruldu.
Bunu Roma kaynakları açıkça söylüyorlar. Ve çok eziyet görmüşler. At üzerinde oturmak kolay bir şey değil. Ve Attila bunların at üzerinde kıvrandıklarını görünce rahat olun daha oturabiliriz demiştir. Ve biraz da tabii tebessüm etmiştir yanındakilerle beraber. Gerçekten Attila ve Bozkır medeniyeti, buna ben medeniyet diyorum yani kültürün artık Roma gibi bir medeniyeti tahakküm altına evet. tuttuğu bir güç varsa bunun başka bir şeyle izahı lazım. Üstün bir medeniyet ve kültür ortaya çıkmıştır.
Refik Turan hocamız da burada bu programda bunu evet. defaatle açıkladı hocam. Gerçekten bir kültürden bahsetmiyoruz. Bozkır medeniyetinden bahsediyoruz. Evet.
Evet. Bu ünlü Rus tarihçi August Bailey diye bir kişi var. Bailey kitabının birinci cildinde şöyle bir ifade de bulunur Attila ile ilgili. Der ki her defasında Roma'ya bir anlaşma dayatıyordu, dikte ediyordu. Bunları müzakereye açmıyordu. Ve her yeni teklifinde de önce iki katına daha sonra üç katına çıkarıyordu şartların ağırlığını diyor. Gerçekten anlaşma maddelerine baktığımız zaman 350 solit olan yani Roma parasıyla altın lira demek. 350 altın olan parayı ikinci anlaşmada 700'e, üçüncü anlaşmada 2100'e çıkarmıştır. Diğer maddeler de aynı şekildedir. Orantılı olarak baktığımızda. Biri düzenli olarak yıllık vergi, diğeri savaş tazminatı, bir diğeri esirlerin mübadelesi vesaire, gümrük vesaire ile ilgili anlaşma maddeleridir ki biz bunların hepsinin gerçekten Attila tarafından Roma'ya ne kadar büyük bir yani medeniyet bakımından örnek gösterilen Avrupa medeniyetinin de gerçekten temelinde bulunan Roma medeniyetine hükmederken çok ezici bir üstünlük sağladığını anlıyoruz. Yani bugünkü İstanbul Büyükçekmece önlerine kadar geliyor. Anlaşma metinlerini orada mesela dayatıyor.
Evet. Hocam Almanya'dan evet. dinleyicimizin bir tespiti var onu paylaşalım sizinle ve diğer dinleyicilerimizle. Münih'ten aramış dinleyicimiz. Programınızın ne zaman başladığını ve bittiğini anlayamıyoruz. O kadar çabuk geçiyor ki zaman, sizi dinlerken üzülüyoruz bittiği için. Süresini uzatmanız mümkün olmaz mı acaba? Hocamıza verdiği bu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada gençlerle birlikte dinliyoruz ve dinleyen herkes size el sallıyor demiş. Biz de dinleyicimize selamlıyoruz. Süre konusunu tabii ki yönetimimizin takdiri, onlar uygun gördüklerinde uzatırlar. Hocam çok ilgi var gerçekten. Özellikle evet. Osmanlı öncesi Türk tarihine ilişkin.
Maalesef pek fazla bilmiyoruz da yani ben ilginç bir olaya daha madem dinleyicilerimiz için de bu kısa sürede atlamamamız gereken bir şeyi belirtmemde yarar var. Hemen onu ben anlatayım.
Buyurun hocam.
Diğerlerini kendileri de okuyarak edinebilirler. Attila ve Rua babası Muncuk ve daha sonra tabii beraber çalıştığı yol arkadaşı Beleda. Bunlar bir ekipti adeta. Yani bir kadroydu. Biri doğuya sefer yaparken diğeri batıya gidiyordu yer yer. Çok kritik şahsiyetlerdir. Dünya tarihinde de önemli isimlerdir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Attila aynı zamanda 3. Valentinianus'un damadıdır, Roma İmparatoru.
Yani bir evlilik.
Yani Honoria'nın eşidir ve ondan çocukları olmuştur. Pek çok Romalı ile akrabalığı vardır. Yani Avrupa hanedanlarının biliyorsunuz hepsi de Roma hanedanı ile akrabalıdır. Ve dolayısıyla Attila daha sonraki hanedanlarla da akraba olan birisidir. Avrupa'daki hanedanlarla. Dünya tarihinde, Avrupa tarihinde bu şekilde 5. yüzyılda damgasını vurmuş, akrabalık bağlarıyla Avrupa Birliği'nin tam ortasına yerleşmiş bir büyük Türk hakanıdır. Ve Roma kaynakları Doğu Avrupa'nın Hunlarla iskan edilmiş bölgesine Avarlarda geldiği dönemde 6. yüzyılda Türkiye demişlerdir.
6. yüzyılda 6. hocam.
6. yüzyılda Türkiye tabirini kullanmışlardır.
Hocam Honoria ile bir evlilik gerçekleştirmiş.
Evliliği var. Işte çocukları oluyor. Başka evet. evlilikler de var.
Bu yine söylediğiniz,
çocuklarının evlilikleri var.
Güre hocam bu söylediğiniz evet. bana çocukluğumda okuduğum Tarkan çizgi romanları vardı biliyorsunuz. Onlardan birinin bölümünün başlığı Honoria'nın yüzüğüydü.
Evet.
Onu hatırlattı birden.
Tabii senaryolarımız bizim evet. Aslında daha güçlü senaryolarımız olabilir ama teknik açısından baktığımızda yenilenmesi lazım bu film tekniğimizin. Ve çok güzel senaryolar var bu konuda. Yani tarih ile kurgunun birleşmesi halinde bunlar gerçeğe dayalı şeylerdir. Gerçekten olmuş olaylardır. Ve Honoria'yı esaretten kurtaran da Attila'dır. Attila sadece Honoria için bir sefer yapmıştır İtalya'ya. Yani... Bu kadar da haberleşiyorlar demek ki. Honoria öyle rastgele birisi de değil yani.
Kraliçe. Hocam ama dönersek az önce söylediğiniz de önemli. Rua, Munçuk ve Bleda kardeşi mi Attila'nın?
Evet.
Dördü sanki bir ekip gibi.
Evet.
Aslında bizim Türk tarihinde hep birbirleriyle iktidar mücadelesine girerler ama sanki burada farklı bir durum anladım ben evet. sizin söylediğinizden.
Burada herhangi bir şekilde mesela babası vefat ettikten sonra Rua Attila'ya bütün yetkilerin neredeyse verdiği seferler vardır. Balkan seferi vardır. Hatta 395 yılında Rua'dan önceki dönemden bahsediyorum. 395 yılında Hunların Anadolu seferi vardır. Yani buna hiç girmedik dikkat ediyorsanız. Yani Anadolu'ya geçişleri. Antakya'ya ve Suriye'ye inişleri, oradan tekrar Balkanlara gidişleri bu olay çok önemlidir. Birçok bölgeyi fethetmişlerdir bu seferler sırasında.
Bu esnada bu bölge Doğu Roma İmparatorluğu'nun...
Doğu Roma İmparatorluğu'nun yer yer elinden çıkan ama hakimiyeti altındadır sonuçta. Yani bir şekilde bölgesel de olsa Anadolu'da Roma hala etkilidir ve bir numara bir güçtür.
Hocam buna şimdi bu söylediğinizde bilinmiyor.
Bunlar istila evet. etmişlerdir yani.
Bu söylediğinizde
395 yılı 1. Theodosius'un en tecrübeli olduğu bir yıldır. Ve ölüm yılıdır. 1. Theodosius Magnus diye anılır. Ve imparatorluğun gerçek anlamda Hristiyan olmasını sağlayan bir imparatordur. Kendisinin aldığı lakap Theodosius yani Tanrı'nın oğlu lakabına sahip.
Hocam şimdi bu söylediğiniz de çok fazla bilinmeyen bir durum. Hunların işte Avarların Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gittikleri ama Anadolu'yla herhangi bir ilişkilerinin olduğunu da...
395'tir evet. yani. Attila'nın doğum yılıdır bu.
Hatay'dan bahsediyorsunuz oraya
evet,
kadar.
Evet Hatay'a, Lübnan, Suriye kırlarına diyor yani otlak arayış için inmiş olabilirler. Başka amaçlarla inmiş olabilirler.
Ama gelmişler hocam
evet.
yani.
Ve geri dönmüşler. Tabii bu geri dönüşün sebeplerini biliyoruz biz. Anadolu'ya sığınan Gotları takip ederek gelmişlerdir. Yani Got istilasının akabinde Anadolu'ya gelen bir Hun seferinden bahsediyoruz. Bir de Attila'nın Galya seferi var tabii. Bu Galya seferi de çok önemlidir. Attila Katalonya ovasında bütün Avrupa ve Roma ordusunun ittifak halinde bulunduğu bir savaşta Orta Çağ'ın Dünya Savaşı deniyor bazı kaynaklarda. Çünkü bütün rakipleri ittifak halindeler ve Attila bu orduyu yenmiştir. Galya'yı fethetmiştir. Yani Fransa'yı
evet,
fethetmiştir. Avrupa'yı fethetmiş bir imparatordan bahsediyoruz. Buna en çok sevinenler Almanlar yani Cermenler olmuşlardır.
Hocam çok fazla eksik kaldı konuya ilişkin. Neslihan da benim hiç hoşlanmadığım cümleleri yazdı. Süremiz bitiyor. Gerçekten çabuk geçti ama bitirmemiz lazım programı diye. Bir de dedi Neslihan'ın söylediği gibi hocam konuya önümüzdeki hafta devam etsek sanki bir ihtiyaç, bir gereklilik var gibi görünüyor.
Evet, biraz daha bu olayları açıklamamız açısından faydalı olur. Örnekler vereceğiz.
Çünkü neden Tanrı'nın kırbacı dediler? Evet. Atilla'ya bunun yanıtını bulamadık. Daha sonra Atilla'nın yaptığı evliliklerle bugünkü yani orta çağdaki hanedanlar arasındaki ilişkileri söyleyemedik. Atilla'nın ölümüne gelemedik. Daha konunun eksikleri var. Ben şimdilik teşekkür ediyorum Görev Hocam ama önümüzdeki haftaya devam edelim istiyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz programımızın kaydına www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden de ulaşıp dinleyebilirsiniz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Fakat Batı Hun İmparatorluğu ve Atilla konusu eksik kaldı. Hocamızdan sözünü aldık önümüzdeki hafta. Hocam tekrar ayağınıza ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta da Türk tarihinin izindeyi bitiriyoruz ve önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.